Ayrım 19. Boğaz Gezgini. Pascalis G. Lambardis. Sayfa 247. Angelos, Palamas'ı çok severdi. Şiirlerini ezbere söylediği anları anımsıyorum. Şiirin dünyanın en değerli dili olduğunu söylerdi. İfadeleri parola, savaşım, ümit, özgürlük olurdu. Bana yolladığı mektuplara şiir de koyardı. Her zaman ayrı bir kağıda yazardı. Onları bir araya koyardım, verdiği talimatlara göre. Şiir tablolarına canlılık vermesine yardımcı oluyordu. Konuları daha çok seyahatlerin deneyiminden ve ateşe girme arzusundan oluşuyordu. Bedenine sahip olan bu ateş ona egemen oluyordu diğerleriyle birleşmesi ya da diğerlerini canlandırması için. Her şey tabloya dönüşüyordu. Sentez, tinsel dünyayla birlikte sürekli tablolarında işlenen bir konuydu. Var olanla belirsiz olanın bu birlikteliği tarzını belirleyecek ve adı gibi izleyecekti onu. Dünyayı resmeden bir Angelos. Kalbinin kraliçesi kendininki ne gizlediği gibi başka kalpleri de gizliyordu. Gururluydu. Gözlerinin içine bakıyordu. Bir çiçeğin zarafeti vardı üzerinde. 28 yaşındayım dedi Sarita. Gran Via'daki dairede. Daha önce hiç böyle olmamıştım. Ne hissediyorsun? Söyle bana. Seni tanıdığım günden beri büyülenmiş, kendinden geçmiş gibiyim. Karşı koymayı, uzaklaşmayı, seni aklımdan çıkarmayı istedimse de olmadı. Beni okşadığını hissediyorum. Seninle beraberliğe başlamadan önce de beni bu şekilde sardığını hissediyordum. Daha başka ne diyeyim sana? Seni daha fazla istiyorum. Bunlar yetmezmiş gibi sana bağlanmışım. Ne dersin? Senin dışında çevremdeki diğer her şeyi görmekte güçlük çekiyorum. Neler oldu beni ilgilendirmiyor. Her şeye hazırım. Ve gerçekten Angelos'un tüm söyledikleri Sarita'ya olan derin bağlılığından ileri geliyordu. 1962 yılının Şubat'ında Madrid, Barcelona ve Andaluz'da Pasco grubunun sergisi açıldı. Bir yılın üzerinden ilk kez Madrid dışına çıkacaktı Angelos. Bu arada Remzi yılın yarısı için İzmir ve İstanbul'a gitmişti. Madrid'e dönüşünde Angelos'a Türkiye'de serbest giriş kağıdını da getiriyordu. Çünkü temiz kabul edilmişti. Bu yıllarda Türk-Yunan ilişkileri iyiydi. Yeniden vatandaş olma haberi İstanbul anılarıyla dolu sevdasını yumuşatmıştı. Yaseminleri koklayabilecek, boğazın hayaline dalabilecekti. Bir gün bunun olacağını umuyordum dedi Remzi ona. Aklımdan çok şeyler geçti. Gerçekten böyle biteceğine inanıyordum. Yine de beklemiyordum bunu. Senaryolar kuruyordum. İstanbul'da başka şekilde nasıl bulunurum diye. Gördün mü? Tanrı kimseyi yardımsız bırakmıyor dedi sonunda Remzi'ye. Hicri 1400 yılıydı. Gelişmeler üst üste geliyordu. Gezileri sonucu Sevil Üniversitesi de dahil farklı kuruluşlardan sipariş almıştı. Üniversite daha eskiden sarayın tütün fabrikasıydı ve 19. yüzyıl seyyahlarının sevdiği bir yerdi. İsa'nın yaşam sahneleriyle ilgili olduğu için mekanın dini yapısı içini coşturuyordu. İki duvar resmi için anlaşma yapmıştı. Andaluz'da içindeki tutkuyu hissetmişti. Her şey ruhsal bir oyun gibiydi, güzellik dolu ve başkent Sevil şairlerin kenti haline gelmişti. Guadalquivir Sarayı özgürlüğün sembolü olarak iki ata sahipti. Biri ak, biri kara. Orada ata binmeyi öğrendi. Bu ona özgürlük duygusunu veriyordu. Onu sık sık Sierra Morena meydanında dört nala giderken görüyorlardı. Remzi Gezi'den sonra İzmir'e döndü. Güzel Sarita ile olan ilişkisi 2 yıl önce Saragosa'ya atanan Franco adında bir subaya vermiş olduğu söz nedeniyle kesilmişti. Angelos elbette durumu biliyordu. Sarita'nın güzelliği karşısında onunla birlikte olduğu tüm bu zaman boyunca da haddini aşmamıştı. Aşk mantıktan daha güçlüydü. O sıralarda askerler iktidardaydı. Adam Madrid'e dönünce kadını tehditle birlikteliği sürdürmeye zorlamıştı. Çiçek kopmuştu. Güzellik her zaman uzun sürmez. Az ya da bölünmüş olurdu. Yine de arada bir gün içinde olsa Sevil'e gidiyor, onu görmek için tehlikeye atılmaktan çekinmiyordu. Aşk özlemi üzerlerinden geçmiyordu, gözlerinde korku da olsa. İlk kez oluyordu. Angelos İspanya'da Franco diktatörlüğünün ağır bir boyundurluğu altında kalmıştı. Bazı güzel resimleri bozulduğu için boğulmaya başladı. Eğer bizi birlikte yakalarsa parçalar dedi Sarita. Angelos kadını görmeye Madrid'e geldiği bir günde. Böyle düşünmekten kaçınıyorum fakat her şeye hazırım. Sen ve senin iyiliğin için seni istiyorum. Karışık olaylar var Angelos. Ardında korkunç koşulların ve baskıların saklı oldu. Sadece sen benim için yaşamı güzelleştirdin. Senden kopamıyorum. Yanımda olmadığın zaman korkuyorum. Daha kötüsü de ailemin karşılaşacağı tehlikelerden. Ama neden bana tam olarak ne olup bittiğini söylemiyorsun? Sürekli kaçıyorsun Sarita. Bu büyü bozulsun istemedim Angelos. Babası Madrid'in önemli ailelerindendi. İspanya'ya diktatörlüğün geldiği dönemde rejim karşıtlarındandı ve daha sonra tutuk evine gönderilmişti. Sarita'nın ailesinde büyük bir sorun olmuştu. Bazıları ailenin iyiliği için uğraşmaya başlamıştı. Fakat bu hizmetlerde de Sarita günah keçisi rolünü oynamak zorunda kalmıştı. Olanlar oldu. Asker tüm olup biteni öğrenmiş ve bir mektupla Angelos'a tekrar birlikte olmaması haberini göndermişti. Kıza gönderdiği son mektuplara yanıt gelmiyordu. Ayrılık ölüme benziyordu. Sanki özünü yitirmişti. Bu kadını yaşamı boyunca yanında istiyordu. Arada tüm güzellikler vardı kadında. Mektuplarına yanıt beklediği sırada sevile kızın babası çalıştığı yere ziyarete gelmişti. Birinin onu aradığını söylediler. Sonra da Sarita'nın babası göründü. Angelos Komnenos musunuz dedi yüksek sesle. Angelos o sırada iskele üzerindeydi. Üstü başı boyalıydı. Evet diye yanıtladı. Biraz aşağıya gelebilir misiniz? Konuşacağımız önemli bir konu var. Biraz bekleyin elimdekini bitireyim. O sırada İsa'nın yüzünü resmetmeye çalışıyordu. Üzerine bir renk attı, ara vermek istemiyordu. 10 dakika sonra aşağıya indi. Tanımadığı adamın karşısına geçti. Sizi dinliyorum dedi. Adım Juan Patore, Sarita'nın babasıyım. Duyunca şaşırdı, endişeye kapıldı. Sarita'ya bir şey mi oldu? Son zamanlarda Sarita'nın başına çok şey geldi. En önemlisi onun yaşamını alt üst etmenizdir. Çoğumuz onun yanındayız. Hepimiz onu getirdiğiniz halden dolayı perişan olduk. Ne söylemek istiyorsunuz? Buraya size şunu söylemeye geldim. Eğer onun iyiliğini istiyor, onu seviyorsanız rahat bırakın. Angelos bir şey söylemek istedi fakat kızın babası sözünü kesti. Ne olup bittiğinin farkındayım. Her şeyi biliyorum. Gerçek sizin bildiğiniz gibi değil. Geride başka şeyler de var. Bunları konuşmak istemiyorum. Sarita'nın ve bizim iyiliğimiz için onu rahat bırakın. Size sadece söyleyeceğim, onu tanıdığınızda zaten nişanlıydı. Rica ederim saygınlığınızı koruyun. Hakkınızda bilgim var. Bırakın her şey eskisi gibi sürsün. Ne diyeceğini, nasıl tepki göstereceğini bilemiyordu. Bir yerde ondan kendi kendini reddetmesini istiyorlardı. Sadece babası onunla bu şekilde konuşabilirdi. Yine de ne düşüneceğini bilmediğini söyledi. Sonunda Angelos'tan aile huzurlarını bozmayacağına dair kendisine söz vermesini istedi. Sonra da gitti. Angelos'u içini kemiren kurtlarla bırakaraktan böyle bir gelişmeyi hiç beklemiyordu. Neyi seviyorsam yok oluyor diye yazmıştı bana düş kırıklığı içinde. Üzüntü vermek için bir araya gelen rastlantıları lanetlediği bir dönemdi. Bıraktı işini. Mesajlar ona bir şey söylemiyordu. Üniversitedekiler bu durumu görünce endişelendiler. Yaklaşık bir aydan beri Angelos fırçayı eline almıyordu. Onu yüreklendirme çabaları da boşlukta kaldı. Yaşam ona içmek için bir maşraba su getiriyor, o süzüyor, yudumu kalmıyordu. Angelos'un eserlerini denetleyen Profesör Jose Ditenta bir gün onu yanına çağırdı ve ona bilgelikle ruhun kurtuluşundan söz etti. Jose Ditenta yavaş yavaş onun ruhunu hafifletti. Betimini yaptığı İsa öğretisinin deneyimlerinden yararlanmıştı. Angelos'un öğrencilerini bilgilendirdiği profesör onu odasına çağırmıştı. Oradan da iki eserinin bulunduğu yere gitmişlerdi. Angelos acı çektiğini biliyorum. Katlandığın şeyin doğru olup olmadığını sana söylemeyeceğim. Çünkü insansın. Fakat öğrencilerin yüzlerini canlandırman gerekecek. Şurada, yukarıda. Eliyle ona Angelos'un betimlediği duvar resmini gösterdi. Ne olacak? Üzerlerine koyacağım ışık nerede? Diye sürdürdü konuşmasını. Başına geleni kabul edeceksin. Kalbin kırılacak fakat direnecek, başını dik tutacaksın. Yorulmayacaksın. Başkaları senden enerji bekleyecek. Durma, ilerle. Angelos dersini almıştı. Öğrencilerin yüzlerinde sönmeyen ateşi yarataraktan. Tablosunda İsa'nın yüzüne ışık verecekti. Gecenin karanlığında öğrencileri aydınlatacak. Yaşamın her anına, her nefesine Tanrı armağanı verilmişti. Alçak gönüllülükle uzatıyorum, hoşgörenin verdiği ellerimi ifade etmem ve toplumla iletişim kurmam için. En azından bana yazma yetisini verdiği için. Zaman, düşüş ve yükselişlerin olduğu dönemlere dönüşüyordu. Sanki kaderimizi tekmeliyorduk, gri özümüzü. Yazık ki çoğu kez kendimiz uzaklaşıyorduk ondan, bilinmeyen olarak kabul ettiğimiz. Angelos adına seviniyordum. Var olmanın gerçek özünü eserlerinin içinde buluyordu. Ateş ve su gibi bitmez sonsuzluğun bitmez anlamında yaşamın iksiri olarak. Sonuçta her şey bize bağlıdır. Gerçeklerle yüzleşmede, daha da önemlisi ruhumuzun hazırlanmasından, en önemlisi de ilkelerimizin öğretilmesinden. Her gün kendimizi eğitmemiz olasıdır. Yaşın önemi olmadan, zaten insanoğlunun yazdıklarından umudu kesmek de yeterli gelmez. Dönüşler için daima zaman vardır. Böylece uzun bir süreden sonra Angelos, Tunus ve Cezayir'e gitmeyi planladı. Oraları da özüyle birleştirmek üzere. İstanbul, Mart 1965. Dağınık saçları kırlaşmıştı. Yüzü hala ışık doluydu. Gözlerinde yaşadıklarının izi belirgindi. Bakışlarında bir enginlik, yalınlık vardı. Körlerin ülkesi Kadıköy üzerinde doğmuştu güneş. Rengi gözlerine yansıdı, onları da parlattı. Gözlerime inanamadım. 3 yıl olmuştu onu görmeyeli. Eve dönerken mahallemizin taş döşeli sokağında rastlamıştım ona. Çok sevindim. Kimseye haber vermeden gelmişti. Birkaç gün önce Cezayir'den gönderdiği bir mektubu almıştım. Ve şimdi buradaydı. Gizlenmesine gerek kalmadan. Söyleyecek söz bulamıyordum. Kardeşim gibiydi. Birlikte büyüdüğümüz sokaklar bu duyguyu veriyordu. Herkesi hayalleri götürdü bir yerlere. Bir zamanlar biz de bu sokaklarda, bu havada, bu ışıkta kurmuştuk düşlerimizi. İmparator Konstantinos'un, Komnenos'ların, Frangos'ların, Paleologların, Sultanların, Patriklerin gördükleri düşlerdi bunlar. Angelos Komnenos'un da gözlerini parlak kılan. Döndüm Ömer dedi. Ait olduğun yere hoş geldin kardeşim. Kent seni yakında istiyor. Kendisinin istediği tanımları göstermen için. Amaca varmak için her yol meşrudur. Beşikler hiç boş kalmaz. Oradan geçenler bilir. Senin için burada sönmeyen bir ateşin her zaman var olduğunu. Çünkü buraya aitsin. Tarihinle buraya bağlısın. Dünya üzerine en iyi görüşleri burada edindin. Tekrar hoş geldin. Benim için tüm Türk halkı sensin ve senin ağzından alıyorum hoş geldinleri. Tüm ülkeden alıyormuşçasına. Bir kısım Türklerin takında olumsuz tavırları dahil etmeden. Nasıl oldu bu ani geliş? Karşınızda birden beni görünce tepkinizi merak ettim ama aslında Cezayir'de düzen çok karanlıktı. Sorun mu yaşadın? Üst üste geliyordu birçok telaş ve katliam. Sokaklarda dolaşmaya korkuyor insan. Yabancılar istemiyorlar. Tam bir bağımsızlık istiyorlar. İyi de yaparlar. Eğer kendileri de memleketi yönetecek durumda iseler. Çünkü birbirlerini öldürüyorlar. Ortam beni çekmiyordu ama istemeden karışıyordum. Eğer bir yerde öleceksem burayı tercih ettim. Böylece bir gecede dönme kararı aldım. Şimdi buradayım. Ne zaman geldin? Dün akşam, geç vakit. Gülay seni gördü mü? Evet, az önce. Ufaklığı da gördüm. Büyümüş. Annesine benziyor. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Şimdi ne yapalım istersin? Bir yere kapanmak istemiyorum. Dolaşalım. Bekle, Gülay'a haber vereyim. Sonra da nereye istersen gideriz. Eskisi gibi olduğumuz duygusuna kapılmıştım. O zamanlarda aklımı çelerdi. İçimde bir uyum vardı. Angelos'la nefes alıyordu ruhum. Burada olmadı tüm yıllarda çekici karakteri benden uzaktı. Canlı ile sevinçten hoplatan. Pek çok konudan bahsettik. Tüm gün neredeyse hiç ayrılmadık. Gittiği yerlerde beni de dolaştırıyordu. Öyle canlı anlatıyordu ki onunla yaşamış gibi oluyor. Oraların havasını soluyordum. Yaşıyorum sözcüğünün büyük sırlarını açıklıyordu bana. Ne kadar da netmiş dünya onu tanıyıp sırlarını öğrenince dedi. Bu yüzden fatihleri var. Her yerde mücadeleye rastladım. Her yerde bir farklılık, bir güzellik gördüm. Tümünü yaşamaya zaman yetmez. Başı bozuk ortamlar ve öfkeler de gördüm, içimi yaralayan. Fakat mutsuzluğu örten sevinçler, uçuşmalar da gördüm. Geriye deneyimlerle, önemli düşüncelerle döndüm. Bulmayı umduğumu düşündüğüm ne varsa bir yere kadar onlarla karşı karşıya geldim. Yaşama anlam edinmişsin Angelos, korumuş seni. Ne yaptınsa içinde inanç vardı, sen onu bırakmadın, o da seni. Sana bakması yeterdi. Düşünce güzelliğine dokunmak, cesaret ve kararlılık ister. Salt sözle ya da görünüşle insan ulaşamaz ona. Özgür olmak için kötü ön yargıları aşmalı. Rahat yaşam ve boş sözlerle hiçbir şey yapılmaz. Eğer olursa sağlam olamaz ve hepsi eksik kalacaktır. Kabuğundan dışarıya çıkmazsan dünyanın gerçek yapısına vefasız kalırsın. Sadece teorilerle uyanmaz zavallı bir akıl. Çünkü böylesi tek yanlı görüşleri getirecektir. Bu daha da kötü. Angelos'un yüzünde bir parıltı vardı, evvelce görülmeyen. Yıllar geçtiyse de yüzü solmamıştı, hala gençti. Oysa 42 yaşındaydı. Yaşamla temas etmenin işte böyle güzel yanları vardı. Yarın seni bir yere götüreceğim dedim ona akşam ayrılırken. Nereye götüreceksin? Senin bizi görmek istemen gibi, beklenmedik başka bir rastlaşma. Anlayacaksın, haydi iyi geceler. Bugün İstanbul seninle daha güzelleşti. Ömer, sevincimi ve kederimi paylaşıyorsun. Derdimi söylüyorum ve sen beni anlıyorsun. Uzakta olduğumda da seni düşünüyor, sırlarımı sana açıyordum. Tanrı'ya teşekkür ediyorum, böyle güvenilir bir dostum olduğu için. Gerçekten de garip bir bağ vardı aramızda, yankı gibi bir şey. Sanki tek idik dünyada. Yarın konuşuruz dedim ve konuşmasını kestim. Çünkü kesinlikle durmaya niyeti yoktu, sabaha dek konuşabilirdi. Akşam üzeri okuldan sonra evlerine uğradım, tramvaya bindik. Ayaklarımız bizi evin önüne götürdü, Mısır Çarşısı'nın içine girdik. Eski kentin sokaklarından kapalı çarşıya varmak üzere. Çarşıda kalabalığın uğultusu vardı, gelip geçenlerin görmesi için mallar dükkanların önüne serilmişti. Nereye gittiğimizi tahmin edemiyor, sürekli soruyordu. Yanıt vermiyor, onu bir sürprize hazırlıyordum. Dar sokaklar açılan çarşının ortasında kuyumcu dükkanları vardı. Anahit'in babasının dükkanının burada olduğunu anımsadı. Biraz ötedeki dükkana baktığını gördüm, konuşmadık. Şaşırdığını anlamıştım, bakışlarını oradan alamıyordu. Dükkanın karşısına gelince durdu. Belli onu 17 yıl öncesine götürmüştü. Şimşek çakmışçasına kala kalmıştı. Duyguları bile kilitlenmiş, yerin dibine girmişti sanki. Gözleri içeride bulunan kadına, Anahit'e çivilendi. Anahit o sırada bazı müşterilerle konuşuyordu. Vitrinin ardındaydı. Kapı çarşıdaki tüm dükkanlar gibi ardına dek açıktı. Onu görmek amacıyla birkaç adım attı ve durdu. Zaman isterse sevdiği ne varsa haklı çıkarırdı. Sadece aşk yoktur, sadece güzel anılar yoktur. Dokunulmamış sevgi de vardır, görünmeyen gücü gibi. Bakışlarına 12'de katıldı. Angelos kadının yüzündeki ışıltıyı gördü, kendisini incelediği sırada. İki insanın arasındaki sevgi iletişimine derinden tanıklık ediyordum. Anahit karşısında bir şeyler söyleyen müşteriyi duymuyordu bile. Angelos dışında herkesi yok saydı o anda. İkisi de aynı durumdaydı. Angelos diye bağırdı sevinçle. Angelos, Angelos. Adını söyleye söyleye tezgahın ardından çıkıp bir solukta yanıma geldi, ne yapacağını bilemeden. Sürekli gözlerinin içine bakıyordu coşkuyla, kalbindeki duyguları ararcasına. Çevrede bulunan herkes dönüp onlara baktı. Anahit ellerini yüzüne getirdi ve hiç değişmemişsin dedi. Sen de, demek istediğim daha kadınsı olmuşsun. Eğer birkaç kilo daha alsaydı cazibesi tam olacaktı. Anahit elbette gençlik güzelliğini kaybetmişti ama geçen yıllar onu olgunlaştırmıştı. Angelos bunu anladı. Yapısıyla kadın olduğunu belli ediyordu. Ne istediğini bilen. Sadece saçları artık kısaydı. Angelos'un saçlarından biraz daha uzundu. Angelos'u elinden tuttu, bizi dükkanın içine götürdü. Baban diye sordu Angelos içeri girmeden önce. Artık evde kalıyor. Görkemli zengin kuyumcu dükkanına girdik. Anahit çabucak alışveriş eden müşterilerin işini halletti ve görevi başka bir çalışanına bıraktı. Rahat rahat konuşalım istiyordu. Evlendiğini öğrendim. Aile kurmuşsun dedi ona yalnız kaldığımızda. Evet, sen gittikten sonra çok şey oldu. Biraz sustu, nefes aldı ve sürdürdü konuşmasını. Sen gittikten 6 ay sonra Ankaralı biriyle evlendirdiler. Çok sıkıntılar çektim. Şimdi söz etmenin sırası değil. 2 çocuğum oldu, ikisi de kız. Ve 4 yıldır da dulum. Kocam o kötü hastalıktan öldü. Babam da yaşlanmıştı. Buraya geri döndüm. Birinin dükkanla ilgilenmesi gerekiyordu. Sürekli seni düşündüm. Neler yaptığını öğrenmek istedim. Bir süre önce Ömer'le karşılaştım. Bana senden söz etti. Bana bir şey demedi dedi ve bana döndü. Böylesi daha iyi dedim. Peki burada olduğumu biliyor muydun? Hayır, Ömer bilmeden getirdi. Zaten buraya geliyorduk diye tamamladım. İyi yaptın dedi Anahit. Bunca yıl sonra yeniden gördüğüme çok sevindim. Tüm bu zaman boyunca neler yaptın Angelos? Her zaman aradığım anlamın ve dönem dönem değişen işaretlerin içine girdim. Kendimleydim. Bu da bana düşünceyi tanıma ve elde etme fırsatını verdi. Aynı kuşku eskiden de vardı sende. Sonuçta iyi oldu. Aradığım ve yaşadığım koşulların içine girdim. Bu arama küresinin içinde tur attım. Dönmüş olsam da orada olmanın büyük önemi vardı. Ezelden beri tehlikeli bir adamdın Angelos. Uslu uslu oturmayı hiç istemedin. Hep cambazlık etmeyi, verdiğin sözleri bir kenara bırakmayı yeğledin. Görmek istersen ya alta ya da üste bulunmalısın. Başkalarına dışarıdan bakmak iyidir, nereden duracakları konusunda. Fakat uzaktan bakan kişiler güzelliği anlamakta güçlük çeker. Onu ancak gözlemlerler. Eğer ruhunla yükselemezsen kabul edelim, onu bir gün kapanmış ve önemsiz bulursun. Herkes kendi ölçüsünde bağlıdır. Eğer bağlıysa daha iyi, ne verirsen onu alırsın. Herkes bir yerlere varmayı ister, yanı başındaki yaşamın güzelliğine ya da hayallerine. Kim değmek istemez ki? Kendimden söz etmek istemiyorum. Fakat çaba gösterdiğimi, başlangıç yaptığımı ve orada kendimi daha özgür hissettiğimi söyleyebilirim. Bir hesaplaşma yaparsam, aradıklarıma seyahat ettim. Beni bekliyorlardı sanki. Düşünceler de bana yol gösteren, beni kolluyorlardı sanki. Her yerde doğmuştum. Hiçbir yerde kendimi yabancı hissetmedim. Sınırsız olarak bana yaşamı öğretiyorlardı. Tanrı'ya şükrediyorum yanımda olduğu için. Bunca yıl yaptığın araştırmalardan bir sonuca vardın mı? Kendini bil ifadesini görebiliyorum. Biliyorum fiilini, dile getirmeyi daha net seçebiliyorum. Geçen yılları işlenmemiş bırakmadım. Sözlerim ve düşüncelerin İstanbul'dan giderken duyduklarımın bir devamı. Sık sık seni düşündüm. Nasıl, nerede diye sordum kendime. Emindim bana belli ettiğin o düşünceleri yaşadığından. İçlerinde canlılık vardı ve onları bulmaman mümkün değildi. Karşı koymamız olanaksızdı. Bir gün bir araya geliriz diye bekledim. Ben de düşündüm. Konuşmamız olanaksız olsa da seni uzaktan görmenin bana yeteceğini, nasıl olduğunu, neler yaptığını görmeyi. Beni düşünüyor muydun Angelos? Çoğu kez öyle yakınımdaydın ki nefesini duyuyordum. Gözlerimi kapatıyordum. Bir bulut seni içime sokuyordu. Emindim senin de konuştuğuna. Seni kalbimden çıkarıp selamlarımı gönderdiğim buluttur o. Böyle düşünüyordum seni Anahit. Öyle bağlayıcıydı ki mesajlarından güç alıyordum. Gözünden düşmeyi istemediğimden adım adım izliyordun. Sevenlerin yitip gittiğini bil. Bir saate yakın Anahit'in dükkanında oturup konuştuk. Daha çok geçmişten bahsettik. Sonra Kumkapı'ya gittik. Meyhanelerin olduğu yere. Anahit daha sonra gelecekti. Akşam olmak üzereydi. Gökyüzü yıldızla doluydu. Yıldızlardan bir kubbe, Angiros başı yukarıya kalkık yürüyordu. Gök kubbeyi izliyordu. Bir salıncak gibi ayın asılı kaldı. Gelişimi karşılayan işaretler iyi görünüyor Ömer. Niçin olmasın? Buraya aitsin. Keşke yine gözlerine batmasam. Bazı konularda hassaslık olduğunu bil. Çağırmamak iyi olur. Altta bir sıkıntı var. Küllere eşeleme. Olduğumuz gibi kalalım yeter. Kim bela ister Bey Angelos? Kesinlikle bizler ve de çoğumuz istemeyiz. İktidardakiler de geniş bakabilseler. İnsanı değil, milyonlarca rakamı görüyorlar. Kendimize bakmalıyız. Çünkü bunlara bırakmanın yararı olmayacak. Haydi dostum gidelim. Çünkü hepsi birlikte hak etseler bile senin sahip olduğun değerlere ulaşamazlar. İşte şimdi geri döndün. Ötesini dert etme. Ah Ömer, hiçbir yerde İstanbul'dan güzel kente rastlamadım. Sadece eşsiz bir güzelliği değil, huşu da var. Onu hissetmeni, ona aşık olmanı sağlıyor. Onu fethetmeli, sevincine boyun eğmeli. Bunca zaman uzağında kaldım. Uzun bir ah. Bu mutsuzluğu doğu ezgileri dağıttı. O akşam bitecek gibi değildi. Bir kavuşmanın, bir dostluğun, bir aşkın bayramıydı. İçten gelen bir coşku vardı. Anahit doğru demişti. Her şey bir şeyin devamıydı. Yapmayı tasarladığımız ne varsa onları getiren ve cesareti veren yaşamdı. Angelos'u izledim, yüzü ciddiydi. Belki de gözleri konuşuyordu, cesareti yoktu. Herkes kendini bilirse başkasını da olduğu gibi kabul edecektir. Yaradan dışında tek başına kimse var olamayacağı için birlikte olmamız gerekiyordu. Angelos geldiğinden beri 1,5 ay geçti. 23 Nisan'da Aya Yorgi günüydü. Kaçırdıklarımızı telafi etmeye gidiyorduk. Bu bayram gününde büyük adaya gittik. Eski alışkanlık. Güzel bir bahar günüydü. Her tarafta çiçekler açmıştı. Renkler ve kokulardan bir coşkunluk içindeydik. Çiçeklerle bezenmiş büyük ada harikaydı. Değerli taşlar gibi süslüyorlardı adayı. Günlük güneşlikte çitlerden ve parmaklıklardan hanım elleri sarkıyordu. Mis kokusu yeri kutsuyordu. Anadolu'nun her yerinden bugün adaya, Aya Yorgi'ye gelenler olurdu. Dua için. Papaz Fotis dua okurdu. Akşama dek, yorulmadan. Herkes duasını almaya ya da dokunmaya çalışıyordu eline. Kutsanmış olmak amacıyla. Kilisenin içine Papaz Fotis'in yanına varmak için onu kuşatan kalabalık arasında sıkışmak gerekiyordu. İtiş kakıştı. Papaz ilgiden memnundu. Sakalı kırlaşmış papazın yüzünden belliydi bu memnuniyeti. Angelos'u karşısında görünce sevindi. Dualar etti ve Tanrı'ya şükretti. Gitme dedi ona bir ara. Burada kal. Çünkü rahat konuşalım isterim. 4 gün adada kaldı. Kendini toparladı, yaşamını tanıdı. Nimet günleriydi. İstanbul'a dönüp eşyalarını aldı. Büyük adada satın aldığı bir Rum evine taşındı. Yaşamımın geri kalanını geçirmem için en iyi yol bu. Beni görmeye oraya gelirsin dedi bana. Pencerelerinden Heybeliada'nın göründüğü bir evdi. İyi havada Ayasofya'da görünüyordu ışıl ışıl. Felsefeyle uğraşmak, yaşamda yeni bir mesafe almak için bir sığınaktı orası. Her zaman hayalini kurdu, bir atölye oluşturdu. Atölyesi Marmara Denizi'ne bakıyordu. İç dünyasını ve seyah gözlerindeki dünyayı yansıtıyordu. Oldukça aydınlık bir yerdi. Büyükada'da evin konumu güzeldi. Yaptıklarıyla kendini mutlu hissediyordu. Çabuk büyümek istemişti. Aklının yüksek seviyeye ulaşmasını, yaşamın sunduğu yılları güzel geçirmeyi çok arzulamıştı. Artık ümitliydi. Kalplerimiz rahattı. Sık sık bizim tarafa geliyordu. Eski alışkanlığını yitirmemişti. Ama yine de içinde bir merak duygusu vardı. Sorduğumda şöyle yanıtladığını anımsıyorum. Işık yetince biz ne yapacağız? Durunca kuşların ötüşü ne yapacağız bizler? Eğer yüreğimiz sızlarsa ağlayacak mıyız? Ama aydınlık itip gitse bile ıssız yerlere bizler atacağız meyveleri ve eğer kuşların öttüğünü duymuyorsak öldük demektir. Bitmek bilmez ilhamları vardı. Adadaki inziva hayatında birbiri ardına eser yaratıyordu. Konularına tanık olduğu olaylardan, hutbelerden edindiği ya da Kur'an'da geçtiği gibi görünmeyen dünyadaki mucizelerden seçiyordu. Dikkatini resmettiği tablolarına veriyordu. İstanbul'daki yöneticiler ona türlü bahanelerle sergi açmasına izin vermiyordu. Sergi için Yunanistan'a, Paris'e ve Avrupa'nın başka yerlerine gidiyordu. Oralarda zamanla daha geniş çevre edinmişti. Tüm bu süre boyunca düzenli olarak ziyaretine gidiyordum. Çalıştığı zaman hiçbir yere çıkmıyordu. Daha çok Anahit gidiyordu onu görmeye. Önemli kararlar alamıyorlardı. Onun iki kızını da görmüştü. Çocuklarına bağlıydı Anahit. İlişkileri devam ediyordu hiç ara vermeden. Durumlarını herkes biliyor, birleşeceklerini düşünüyordu. Sonsuza dek özgürce üretken ruhuyla kendinkileri mesajlar küresine ekip biçiyordu. Kendisi böyle bulmuştu geçitleri. Bir yandan düşüncelerle, öte yandan hayallerle ürün veriyordu. Resmetmek için dünyayı yakalamaya çalışıyordu. Uzun bir süre İstanbul'dan uzak kaldı. Ortodoks ikonaları için bazı manastır ve kiliselere gitti. Çok iyi bildiği Bizans kültür geleneğinin katı kurallarına bağlı kalarak ikona resmediyor, yapılara yerleştiriyordu. Aynaros başlangıcı oldu. Yunanistan'a bir sergi için gitmiş ve ikona resmeden Aynaros keşişlerinin yanında kalmıştı. Gizemlerine varmak amacıyla. Onlar da Angelos'u benimsediler. Dini resmin anlamını öğrettiler ona. Tanrı'ya yükselmek, kurtuluşa yakın olmak için. Sanatçı olarak orada epey olgunlaşmıştı. Sembollerini ifade etmede ruhsal bütünlük ve ortodoks inancıyla karşılaştı. Ruhu gözleriyle hareket ediyordu. Artık ruhu tümüyle egemen olmuştu gözlerine. Çünkü Tanrı'ya olan ruhani yükselişi duyumsuyordu. Söylediğine göre ikona resmetmenin en büyük okulda çıraklık ediyordu. Sadece sanat yeterli değildi. Ruhani anlam da olmalıydı. Aynaros da tüm bunları anlamış, benimsemişti. Daha sonra ilişkileri olduğu patrikhane aracılığıyla Ortodoks Agios Yorgos Kilisesi'nde çalışmak üzere Venedik'e gitti. Güney İtalya'nın Kalavriyası'na, sonra da Lübnan'daki bir manastıra. Onun için seyahat etmek bir yaşam tarzı olmuştu. Gösterdiği çaba nedeniyle ödül almıştı. Güçlü bir istek olmaksızın başarmak zordu. Kurtuluşun birçok anlamı vardı. Sadece birini söylemem gerekirse Angelos sayesinde görüyordum öz denen şeyi. Resimde kendine özgü bir tarz edinmişti. Parıltı veriyor, ruhtaki en derin yerleri aydınlatan ışığı veriyordu. İstanbul içinde doruğuna varıyordu. Orada ona gözleri yol gösteriyordu. Yaşamını amacına ulaşmaya adamıştı. Artık zaman daha kolay geçiyordu. Bilginin kılavuzluğuyla evrenin sahip olduğu az sayıda ve değerli olanlar da yoğunlaşıyordu. Karma bir sergiye katılmak üzere Paris'e yaptığı bir yolculuk sırasında Madrid'de eski dostlarıyla karşılaştı. İspanya'ya götürdüler onu. Tüm anıları ve görüşlerini Madrid Güzel Sanatlar Fakültesi'ne bıraktığı ruhun ölümsüzlüğünü betimleyen Gururun Kırılması adlı tablosunda işlemişti. Çocukluğunda kurduğu dünyanın sınırlarına çok yakındı. Portekiz'den öte yeryüzünün uçsuz bucaksız bir boşlukta olduğunu hayal ederdi. Nihayet bunca zaman sonra bu sınırsız ucu da görmeye gitmişti. Günlerce Porto'da kaldı. Atlantik manzarasından ayrılamıyor, aklından binlerce düşünce geçiyor, çocukluk betimlerini ve yaşam için yarattığı ilk düşüncelerini anımsıyordu. Ne kadar da masumdu. Hala çocukluk hayalleriyle köprü kuruyordu. Belki de gerçek anlamda hayatımızın sürekliliğini onlar yaratıyordu. Gerçekleri oradan çıkarıyoruz ya da karmaşık yalnızlığımıza eşlik eden onlardır. Belki bazen oralarda dolaşmalı ve aranan mesajları almalıyız. Belki alın yazısı da oralardan kaynaklanıyordu. Çünkü kader sonunda kökleri veriyor. Tüm köklerin yaşamın ilk adımlarında ekildiği anlamına gelmektedir. Eğer ölüm döşeğinde olan birine sorarsak kesinlikle bize doğruyu söyleyecektir. Yaşamın anlamını kaybetmeye ne kadar yakınlaşmışsa biri neyi kaybettiğini ya da ne yapması gerektiğini o kadar fark edecektir. Nesideler Nesidesi'nin dediği gibi insan doğası anlamların ötesini bilir. Yaşamın mükemmelliği sadece karşılıklı yalın bir ilişkiyle kazanılır ve kesinlikle nedensiz ilkeler yaşamı sınırlayamaz. Etrafımızda doğanın değeri dönüp durmakta, onu görmek ya da aydınlanması için gözlerimiz yeterli. Daha sonra ondan bir mektup aldım. Fas'taydı. Atlantik manzarası karşısında yazılmış düşünceleriyle şunları yazmıştı. Casablanca 22 Mart 1975. Atlantik manzarası karşısındayım. Bir sana bir de kurtarıcıya dilek tuttum. Eğer sorarsan kendi kendine çiçekler soluyor mu, denizler yitiyor mu, gün doğmuyor mu ruhumuzun beşiğine diye. Bil ki sevgi biterse her şey yiter. Çiçekler sevilmezse solar. Korkma sevdiğin için. Sevgi dünyası çiçek açmış, hareket halinde ve sana yaşam nefesini vermekte. Bak deniz kenarına nasıl da geliyor parlak güneş. Gün doğumunda, bak aşkın saçları dalgalı kızına, bu ışık sevgisidir, gün doğumudur, parlak güneş bana her zaman günaydın demekte. Nereye döneyim, nereye gideyim, sürüklenmek mi olacak kılavuzum? Bazen geçmişe dönüyorum, devamımı bulmaya oradan yolculuğa çıkacağım. Dua ediyorum eylemlerimde, şükrediyor ve teşekkür ediyorum kurtarıcıya. An geliyor rüyaların kirlenmemiş, odisesi olmaya. Ancak hayalperest biri aşar karanlığı ve dağları. Saklıyorum içimde isteklerimizi, saygı duyuyorum kendimize. Sorunları aşmayı ilke edindim. Yaşamı bir şekilde sınırlandırmayı yatsıyorum. Tüm mutsuzlukları bir kenara koydum. Yolculuk etme özlemin beni sardığını anladım. Tüm düşüncelerimi harekete geçirdim. Tümünü keşfettim ve bir gece uçtum. Ruhum bedenimi de aldı yanına. Uçarken özgür bir esintisin. Tanrı'nın soluğundasın. Rüyada düşersem ne olur diye düşündüğümde yıkılıverdim. Bazı kereler kendimde istiyordum dünyanın mutluluğunu ve de yansız kazanımını, peşinden sürüklendiğim güzelliği görmenin. Hangi yolları seçeyim? Her sevenimi perişan edecek miyim? Değersizlerle gerçek biçimimi yitirmeyeyim mi düşüneyim? Kendim olmayayım mı? Doğaya, beni doğuran anneme karşı mı çıkayım? Hayır, onlara ihanet etmeyeceğim. Yapmış olduğum seyahatlere sürüklendim. Yapmış olduğum seyahatlerde kardeşliğin peşinden sürüklendim ve şimdi de bu yaşamı ölümsüzleştiriyorum. Aydınlık Akdeniz'de şimdi de bu yaşamı ölümsüzleştiriyorum. Işıltılı Akdeniz'de İskenderiye'den kutsal kente, Orta Doğu'ya ve Hindistan'a değin. Güçlü Avrupa'ya ve ötede Cezayir'e. Bir bulut sardı bizi ve gittik Fas'a, Casablanca'ya, Atlantik Okyanus'un manzarasına. Ansızın Sıla'ya dönüş hasreti sardı. Daldık Ege dünyasına, Aziz Rafael'e adanmaya. Yitik yerlerden tat almaya gittik. İzmir'i, Ayvalık'ı, kentim İstanbul'u gördük. Her zaman seyahattık. Ey vatanım, sen ki ölü insanların kanıyla ıslandın. Feryatlar duydun, yiğitler gördün, toprak oldun. Dolaşırken dünyayı her yerde onu düşünüyordum. Yeryüzünde olmasına karşın benim için gökyüzüydü. Sonsuz gezilerde kendim de görüyordum sonsuz olan ne varsa. Yanımdaydın, seni aramadım çünkü içimdeydin. Ayrılmaz bir parçamdın, sana değişmem dünyaları. Herkes bir ritme itaat eder, hiç yitirmesinler diye doğumla geleni. Anımsar mısın beyaz giymiş, ışığa bürünmüş periyi, karşıma gelip kırmızı mendili veren? Daha o zamandan aydınlatmıştı yaşamımı. Tanrı'ya şükürler olsun, özgürlüğü ve göz kamaştıran güzelliği görmemi layık bulduğu için. Birleşmiş Milletler içinde rehber gibiydi, özgür ruhuyla baş başaydı. Yarım asıra varan yaşında fark etti yüzünün parladığını ve bu dünyanın güzelliğini kamaştırdığını. Son olarak onu İstanbul'dan giderken gördüm. Onunla Porto'da buluştum. Müze olmak üzere onarılan bir konakta. Çalıştığı alana beni melek yüzlü bir kadın götürmüştü. Bunca yıldan sonra sakalları ve dağınık saçları grileşmişti. Değişmeyen özgür simasından tanıdım onu. Gözlerinden hayat dolu olduğu belliydi. Onu geniş beyaz giysiler içinde bir kubbenin altına eğilmiş gökyüzü sütunlarını resmederken buldum. Oraya ait gibiydi. Tüm öğelere sahipti. Angelos'un kubbeye yakın olması için kurulan iskele gökyüzü merdivenlerine benziyordu. Gezgin Yakup'un rüyasına ve tanrısal sese ulaşması için. Seninle olacağım, koruyacağım seni. Kaybolduğunda yol göstereceğim sana. Asla terk etmeyeceğim seni. Vaat ettiği sözlerimi yerine getirinceye dek. Kitabın sonu. 6 Nisan 2011. Sayfa 265.